Ayrım 13.
İşçi beni dikkatle ve saygıyla dinliyordu. Yumuşak bir sesle sözümü kesti. Sağ ol doktor bey, bizim için konuşuyorsun ama biz eti ne zaman yiyeceğiz ki, kızartmasını, haşlamasını düşünelim. Sustum, biraz utanmıştım. İşçinin sözleri beni düşündürmüştü. Sosyal tıp eğitimim böyle başlamıştı. Yıl 1963'tü. 25 yıl önceymiş. Sosyal Sigortalar Kurumu Paşabahçe Hastanesi'ndeydik. Hastane yeni yapılmıştı. Ben genç bir iç hastalıkları uzmanıydım. Hayatım boyunca beni etkileyecek olan bu olay sonraki günlerde içimde üç gelişmeye birden yol açtı. Sağlıkla ekonominin ilişkisini incelemek, duodenum ünseriyle çalışma arasında ilişki olup olmadığını öğrenmek, hastalıklarla uğraşırken hayatın bilmediğimiz yönlerini düşünmek. Sonraki günlerde asistan hekimlerle çalışırken onlara bir soru sordum. Bir şeker hastasına 100 gram karbonhidratlı bir diyet yazacaktık. Bu diyeti geçerli fiyatlarla fiyatlandırabilirler miydi? Sonuç başarısızdı. Hiçbir asistan hekim bu diyetin kaça mal olduğunu bilemedi. Ben de bilmiyordum. Birkaç gün önce karşılaştığım olayı anlattım. Onlarla yaptığımız hekimliğin pek de yararlı olmadığını, işimizin bu yanının öğütçülükten öteye gitmediğini konuştuk. Sonra birlikte bir program yaptık. Hastanemize en çok hastanın geldiği fabrikaları gezdik. Mide hastalarının en çok geldiği fabrika olan şişe ve cam fabrikasının değişik bölümlerini gördük. Fabrikanın goble diye bilinen üfleme ile cama biçim verilen bölümünü gezerken yüksek dereceli ateşin karşısında belden yukarısı çıplak çalışan işçileri gördük. Sürekli terliyorlar ve yanlarında bulunan su şişelerinden sürekli su içiyorlardı. Mide hastasının en çok geldiği bölüm buydu. İşçiler bizim gelişimizden çok memnun olmuşlar, heyecanlanmışlardı. İlk kez bir doktor grubu onları işlerinin başında görüyordu. Ondan sonra sürekli sosyal tıp konularını okudum. Hastalıklarla çalışma, hastalıklarla konutlar, hastalıklarla ekonomik durum arasındaki ilişki neydi? Okuduklarımı, gördüklerimi yazılarımda yazdım, panellerde, konuşmalarımda anlattım. Hayatım o işçiden aldığım dersi anlatmakla geçti. Gene de borcumu ödediğim duygusunu duyamadım. O borç ödenir mi? Bu dersi tıp fakültelerinde öğrenemeyiz. Bunlar anlatılmaz. Ülserin tanısı anlatılır, sağ altımı anlatılır, romatizma anlatılır, kızamık anlatılır, depresyon anlatılır, insanın hastalıkları anlatılır. Bu hastalıkların, bütün hastalıkların toplumsal kaynakları anlatılmaz, ekonomik nedenleri anlatılmaz, toplumdaki dokunun hastalık üreten önemi anlatılmaz. Çünkü bunlar insan sağlığının sosyolojisidir. Çünkü bu konu sosyal sınıflar ve insan sağlığını incelemektedir. Ülser hangi sosyal sınıflarda ve neden daha çok görülür? Romatizmanın kötü konutlarda oturmakla ilişkisi nedir? Kızamık neden doğuda öldürücü bir salgındır da iyi beslenmiş çevrelerde bir çocukluk hastalığıdır? Depresyon sıkıntı çeken sınıfın insanlarında neden daha çok görülür? Bunlar öğretilmez. Düzenin hekime öğretisi şudur. Sen iyi bir hekim olmaya bak. Sonradan nasıl olsa hastası çok bir hekim nasıl olunur öğreneceksin. Dolgun viziteler nasıl alınır öğreneceksin. Sen toplumun elitisin. Evler, yazlıklar, full aksesuar arabalar senin hakkındır. Sen doktorsun. İyi yaşamak senin hakkındır. İyi yaşamak, iyi kazanmakla olur. Mesleğinin değerini bil ve hakkını ver. Bu öğretiye karşı çıkan hekimler sıkıntı çekerler. Başları derde girer, kendi işlerinden başka işlerle uğraşmanın bedelini öderler. Cüzzamla Savaş Derneği'nin bir toplantısıydı. Profesör Doktor Türkan Saylan'ı burada anmak istiyorum. Bu büyük hümanist hekim kendini bu konuya adamıştı. Onu ve bu konuya gönül veren, emek veren yüz akı meslektaşlarımı burada anmak istiyorum. Onlar örneklerimizdendir. Bu toplantıda dünyadaki cüzzam haritasına dikkat çekmiştim. Harita toplantı salonuna asılmıştı. Bu harita dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin de haritasıydı. Üst üste konsa birbirinden kopya edilmiş sanılırdı. Bunu söylemiştim. Cüzzam edebiyatımıza girmemiştir. Edebiyatımıza en çok giren hastalık veremdir. Erenköy'deki köşkte yaşayan paşa kızı, o narin, incecik kız hafif öksürüklerle öksürmüş, ağzına kapadığı işlemeli mendiline bir damla kan düşmüştür. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bizim zamanımızda çok ünlü olan Han Duvarları şiirinde de verem yer almıştır. İnce hastalık. Burada da sınıfsal bir ayrım vardır. Toplantıda bunları da söylemiştim. Hastalıkların toplumsal nedenleri. Bu konuda yapılan araştırmalar desteklenmez. Bu konuda yapılacak araştırmaların arkasında fonlar yoktur. Vakıflar yoktur, kurumlar yoktur. Hastalıkların toplumsal nedenleri. Bu konuda yapılmış araştırmalar kuşkusuz vardır. Beslenmeyle ilgili araştırmalar, çocuk sağlığıyla, gelişmesiyle ilgili araştırmalar, ana sağlığıyla ilgili araştırmalar, ruh sağlığıyla ilgili araştırmalar vardır. Yurdun çeşitli yörelerindeki tabip odalarının yaptıkları araştırmalar vardır. Üniversitelerin toplum hekimliği bölümlerinde yapılmış çalışmalar vardır. Ama bakınız, bu çalışmalardan pek azı topluma yansımıştır. Toplumun bu konuda bilgisi çok azdır. Bu çalışmalardan hiçbiri televizyona, radyolara yansıtılmamaktadır. Toplum, insan sağlığının bu en temel sorunundan soyutlanmaya çalışılmaktadır. Bu soyutlanmaya karşı çıkanların başında hekimlik bilincine sahip hekimler vardır. Hekimlik bilincine sahip hekimler, toplumundan sorumluluk duyan hekimler, çağından sorumluluk duyan hekimler, insandan sorumluluk duyan hekimler, hekimliğin bu demek olduğunu bilen hekimler. Onlar vardır, bana güveniniz. Hayatım onların içinde geçti. Hayatım onları tanımakla geçti. Hayatım onlarla birlikte anlam kazandı. Hayatım onlara güvenmekle geçti. Hayatım onlarla duyduğum gururla geçti. Onlar dün de vardı, bugün de vardır, yarın da olacaktır. Hekimlik bir meslek değildir, bir yaşama biçimidir. Hekimlik insan hastalıklarını bilme, onları iyileştirme mesleği değildir. Hekimlik insanı sevme mesleğidir, insanı tanıma mesleğidir. İnsandan sorumluluk duyma mesleğidir. Hekimlik biyolojidir, sosyolojidir, filozofidir. Hekimlik insandan yana olmaktır, emekten yana olmaktır, gelecekten yana olmaktır. Hekimlik bütün insanlıktan sorumluluk duymaktır. Bu sorumluluğu yaşamaktır, bu sorumluluğun acısını tatmaktır, mutluluğu yaşamaktır. Onun içindir ki bu hekimler, ülkemin ve mesleğimin yüz akı insanları toplumsal mücadeleye katılmaktadır. İnançlarını eyleme dönüştürmektedir. İnsanlığın geleceği için çalışmaktadır, nükleer savaşlara karşı çıkmaktadır. Onlar vardır ve hep olacaktır. Bana güveniniz. İnsanın sağlıklı olma hakkı, insanın haklarının ön sırasındadır. İnsanın sağlıksız olması, insan haklarının en ağır ihlalidir. İnsanın sağlıklı olma hakkının en ağır ihlali işkencedir. İşkence bir toplumun yüz karasıdır. En başta da hekimlerin yüz karasıdır. Bir ülkede yapılan her işkence olayı, o ülkede yaşayan her hekimin kendisinde duyması gereken bir yaralanmadır. Bir ülkede kötü beslenen her bebek, kötü beslenen her insan, parasızlıktan hastaneye yatamayan her hasta, parasızlıktan ilacını alamayan her hasta, her hekimin kendisine duyması gereken bir yaralanmadır. İnsanın sağlık hakkı demek, insan hakları demektir, demokrasi demektir. İş yerinde önlem alınmadığı için kolunu makineye kaptıran işçinin sağlık hakkı demek, insan hakları demektir, demokrasi demektir. Bir hekimin, bir hemşirenin, bir hasta bakıcının görev güvencesinin kaldırılması, ekonomik güvencesinin kaldırılması insan haklarına saldırıdır, demokratik haklara saldırıdır. Bir hekimin, bir hemşirenin, bir hasta bakıcının sendikası olmaması demek insan haklarına saldırıdır, demokratik haklara saldırıdır. Türk Tabipler Birliği'nin yetkilerinin sınırlandırılması, toplumla ilişkisinin kesilmesi insan haklarına saldırıdır, demokratik haklara saldırıdır. İnsan hakları, demokrasi soyut kavramlar değil, çok somut kavramlardır. İnsan hakları ve demokrasi hayat demektir, yaşamak demektir. İnsanın sağlıklı yaşama hakkı herkesin sorunudur, bütün bir toplumun sorunudur. Sağlık hizmetleri bunalımda mı? Evet, bunalımda. Bunalım sağlık hizmetlerinin değil, ülkenin bunalımıdır. Sağlık hizmetleri bu bunalımı paylaşıyor, olay bu. Bir yanda bilgisayarlı check-up merkezlerinde yapılan genel beden taraması, öte yandan hastane ücretini ödeyemediği için hastanede rehin tutulan hastalar. Bilgisayarlı check-up isteyen herkesin 1 milyon, 1,5 milyon lira ödeyerek sağlığını kontrol ettirdiği teknolojik bir gelişme. Tıp bilimi teknolojik gelişmeden çok yararlanıyor. Kimler yararlanıyor bu gelişmeden? Sorun burada. Bir yanda Amerika'ya komşu kapısı gibi gidebilen insanlar, öbür yandan ilacını taksitle almak için eczanede yalvaran insanlar. Sınıflı toplumların çıkmazıdır bu. Köşe dönücü, iş bitirici ekonominin ürünüdür bunlar. İnsanlara sen kendi paçanı kurtar diyen felsefenin ürünüdür bunlar. Bu atasözümüz ne sadelikle anlatır bunu. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır. Günümüzün egemen ideolojisi bunu reddetmiyor. Onun açıkça söylediği şudur. Bunun böyle olması doğrudur. Sen de zengin olmaya bak. Yolunu bul, köşeyi dön, paçanı kurtar. Öğreti budur, yönlendirme budur, pragmatizm budur. İnsanı yalnızlaştıran bu ideolojiye karşı çıkılması gerekir. İnsan sağlığını asıl tehdit eden bu ideolojidir. Toplum sağlığını asıl tehdit eden bu ideolojidir. İnsanı diğer insanlardan ayıran, insanın dayanışmalarını yok eden bu ideolojidir. Bu ideolojiye karşı çıkılmadan insanların sağlığı kurtulamaz. Hastayı hekimden, hekimi hastadan ayıran bu ideolojiye karşı çıkılmadan sağlık hakkı korunamaz. Karşı çıkma bireysel tepkiler değildir. Karşı çıkma örgütlenmedir. Örgütlenme, dayanışma, birleşme. Yolun uzunluğu, güçlüğü, engelleri elbette vardır. Ama bütün bunlar aşılmak için vardır. İnsanlığa borcumuzu ödemenin başka yolu yok ki. Kirli çevrede insan olmak. Çevre kaç türlü kirlenir? Düşünüyorum. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği. Hepsi bu mu? Düşünüyorum. Kirli, kirlilik, kirlenme, kirletme, kirletilme. Düşünüyorum. Kirletilen namus çevre kirliliğine giriyor mu? Çevremizin kirliliği sadece kükürt dioksitten mi, deterjanlardan mı, tarım ilaçlarından mı geliyor? Yalanlar, yalanlar çevremizi kirletmiyor mu? İkiyüzlülükler, çıkarcılar, bencillikler. Çevremizi kirletmiyor mu bütün bunlar? Ve daha bunlar gibi niceleri. Yüreklerimizi kirletmiyor mu? Aklımızı kirletmiyor mu? Hayatımızı kirletmiyor mu? Sinirlerimizi, ruhumuzu kirletmiyor mu? Bu çevre kirliliğinin farkında bile olmadan kirlenmiyor muyuz? Muğla'daki kaplumbağaların dalyanda yumurtladıkları kıyılarda bir otelin yapılması nice haklı, nice yaygın tepkilere yol açtı. Kaplumbağaları savunmak çok haklıydı ve çok kolay. Kaplumbağalar çaresizdi ve sakıncasızdı. Yeşil Parti kuruldu, amblemlerinde kaplumbağa yer aldı. Ama Diyarbakır'da 5 genç kız gözaltına alınırken kızlık muayenesine gönderildi. Onurlarının kırılması için yapılmıştı bu. Erkeklerin saçının kesilmesi gibi. Diyarbakır'da bir öğretmen tutuklandı. Kadındı ve 9 aylık gebeydi. Cezaevinde hastalandı. Hastalanmak değildi bu. Gebeydi ve bakıma zorunluydu. Hastaneye gönderildi ve ayağından karyolaya kelepçelendi. Kaplumbağalara sahip çıkan çevreciler onlara sahip çıkmadı. Çünkü onlara sahip çıkmak zordu. Çünkü onlar sakıncalıydı. Neden kaplumbağaların yumurtlamasına gösterilen göz yaşartıcı duyarlılık insanın doğurmasına gösterilmiyordu? Her iki olayda da zulüm yok muydu? Bu çifte standart bir büyük ayıptır. Kaplumbağalar için rahatça yazan çizen kalemler, ayağından karyolaya kelepçelenen bir insan için yazmıyor, çizmiyorsa çevremiz bu ayıpla kirleniyor demektir. Çevre kirliliğine karşı çıkmak ağzı açık bir doğa hayranlığı değildir, politik bir sorumluluktur. Biz politika yapmıyoruz, yaşadığımız çevreye sahip çıkıyoruz demekse düzenle bütünleşme gücüne bile sahip olmayan güçsüz bir romantizm. İnsan kirletiliyor. Yaşadığımız, her gün solumak zorunda bırakıldığımız, her gün görmek zorunda bırakıldığımız gerçek bu. Yalanlarla, ikiyüzlülükle, çıkarcılıkla, bencilliklerle, görmezden gelmelerle, ilgisiz kalmalarla insan kirletiliyor. Ne oldu şu radyasyon olayı? Hani Çernobil'de bir nükleer santral kazası olmuştu da radyasyon bulutu gelmiş miydi, gelmemiş miydi konusu? Televizyonda zamanın bakanı Cahit Aral çay üstüne çay içerek radyasyon olmadığını söyleyip duruyordu. Atom Enerjisi Kurumu'nun o zamanki başkanı Ahmet Yüksel Özemre, profesördü değil mi? Hiçbir tehlike olmadığını yeniden söylüyordu. 2 yıl önceydi bütün bunlar. Şimdilerde 60 bin ton radyasyonlu çayı gömecek yer aranıyor. Şimdilerde aynı Atom Enerjisi Kurumu Nisan ayında yayımladığı bir raporda 100 bin yurttaşımızın ülke ortalamasının üstünde radyasyona maruz kaldığını açıklıyor. Bu arada artan sakat doğumlar, kimselerin bilmediği kanser olayları bu sorumsuz tutumun sonuçları değil mi? Yalanlarla kirletilen çevremiz. O günlerde yapılan Çay Kahve Esnafı Derneği toplantısında dernek başkanı bu radyasyonlu çay lafları yurt dışındaki zararlı mihrakların uydurması diyordu. Başbakan aynı başbakandı. Cumhurbaşkanı aynı cumhurbaşkanı. Biz de aynı vatandaştık. Sağlıklı çevrede yaşamak herkesin hakkı mıydı? Öyle olmalıydı. Kulağa hoş gelen bu söz doğru olmalıydı. Bir parçacık güven gerekliydi insana. bir parçacık huzur. Ankara Mamak'taki sel baskınından ölenlerin de hakkı olmalıydı. Sağlıklı çevrede yaşamak, Trabzon Maçka'daki çatakta yaşayanların da hakkı olmalıydı. Sağlıklı çevrede yaşamak onların da hakkıydı, öyle ya. Ama oralarda yaşayanların sağlıklı çevresi şiddetli bir yağmur yağıncaya kadardı. Toprak yukarılardan kayıncaya kadardı. Bizim buralarda doğal afetti bu olayların adı. Olan olurdu, ölen gider, sağlar kalırdı. Sonrası hep aynıydı. Televizyonda birbirine benzeyen, durgunlaştırılmış, gözleri önüne dikmiş yetkili yüzleri ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara sabır dilerdi. Hepimizin kaderi vardı ve onların kaderi kötüydü. İslam dininin kaderciliği bu tür pasif kadercilik değilmiş. Ne gam. İslam dini önce keçini sağlam bir yere bağlayacaksın, sonra Allah'a emanet edeceksin dermiş. Ne gam. Bizde kader fakir fukaranın başına gelen belaların adıdır. Böylece başlarına bela gelenlerin gözlerini ya göklere ya da toprağa dikmeleri sağlanır. Böylece başlarına bela gelenlerin gözlerini belanın asıl kaynağına dikmemeleri sağlanır. Çevremizi kirletenlerin biri de bu kadercilik anlayışı değil mi? Kadercilik, vurdum duymazlığın, sorumsuzluğun, ilgisizliğin, hayatı çaresiz insanların başına bela eden bozuk düzenin üstüne çekilen muhteşem bir örtü olmuyor mu? İntihar etmiştir. Geçim zorluğu çektiği bildirilen, gazetelerde yan yana üst üste dizilen yazıların bir yerine sıkışmış intihar haberleri vardır. İntihar artık günlük olaylardan sayıldığından kısa bir haberdir. Olay da, haber de birbirinin pek benzeridir. Gençtir, işi bozulmuştur ya da işsizdir. Çoluk çocuğunun yüzüne bakamamaktadır. Yaşlıdır, artık hiçbir geçim olanağı bulamamaktadır. Canına kıymıştır. Sinir bozukluğunu, ruhsal bunalımları bir kalem geçin. Yüzyıl öncesinde bile Emil Durkheim intiharlar için toplumsal bir olaydır diyordu. İntihar toplumsal bir olaydır. İntiharların gerçek nedeni çevre kirliliğidir. Buradaki çevre kirliliğini dere ağızlarında, deniz kıyılarında aramayın. Buradaki çevre kirliliğini kentlerdeki fiyat etiketlerinde aramanız gereklidir. Buradaki çevre kirliliğini ev kiralarında, yiyecek fiyatlarında, giyecek etiketlerinde ve iş yoktur, boşuna müracaat etmeyiniz levhalarında arayacaksınız. Çevremiz hayat pahalılığıyla kirleniyor, işsizlikle kirleniyor. İçinde yaşadığımız çevre kirleniyor, içinde yaşadığımız toplum kirleniyor. Biz kirleniyoruz, insan kirleniyor. Ve bizden bütün bunlara alışmamız isteniyor. Bütün bunlara alışmamız, bütün bunları olabilir saymamız, bunlarla yaşamaya alışmamız, kendimizi bunlara uyarlamamız, artık hep böyle olacağını aklımıza yerleştirmemiz isteniyor. Bizi kirletiyorlar ve bu kirliliğe alışmamızı istiyorlar. Bizi aşağılıyorlar ve bu aşağılaşmaya alışmamızı istiyorlar. Bizi yoksullaştırıyorlar ve buna alışmamızı istiyorlar. Gerçek çevre kirliliği budur işte. Sonra da bize kendi yollarını gösteriyorlar. Başka yol yok, biz alternatifsiziz diyorlar. Bize paranın yolunu gösteriyorlar. Para, para, para. Kapitalizmin gerçek tanrısı olan para. Nasıl kazanıldığı kimsenin umurunda olmayan para. Uğrunda her türlü üç kağıtçılığın geçerli olduğu para. Uğrunda insan onurunun lafı bile olmayan para. Kapitalizmin gerçek tanrısı olan para. Onun egemenliğini reddettiğin zaman yaşamanın yolları sana kapanıyor. Kendi içine kapanmaya zorlanıyorsun. İstememeye zorlanıyorsun. Dünyanı daraltmaya zorlanıyorsun. Kendini suçlamaya zorlanıyorsun. Kendini beceriksiz görmeye zorlanıyorsun. Kendini küçük görmeye zorlanıyorsun. Kapitalizmin gerçek tanrısı olan para seni lanetliyor ve toplumun dışına atıyor. Onun egemenliğini kabul ettiğin zaman kendi gözünde küçülüyorsun. Kendi inançlarını tükürmeye zorlanıyorsun. Kendini inkar etmeye zorlanıyorsun. Yaşamak kendi gözünde değerini kaybediyor. Toplumda bireyin yaşadığı çelişki burada. Ya çevren kirli, sen temiz olacaksın ya da çevren temiz, sen kirli. Bu toplumda bu çelişkiyi görmek gerekiyor. Görmek ve yaşamak. Gözünü gerçek çevre kirliliğine dikmek. Gözünü dikmek ve kaçırmadan bakmak. Bu gerekiyor. Sonuçları irdelemek kolaydır. Nedenleri irdelemek zor. Sonuçlara üzülmek, sıkılmak, öyle olmamasını istemek kolaydır. Nedenleri görmek, karşı çıkmak, değiştirmeye çalışmak toplumsal mücadeledir. Bireyin birey olarak toplumsal mücadelesi olamaz. Bireyin birey olarak toplumsal mücadelesi kişisel bir kaçıştır. Batı toplumunun hippileri, aykırıları, neoprotestanları, marjinalleri bu kaçışın değişik renkleridir. Bireyin toplumsal mücadelesi örgütlü mücadeledir. Örgütlü mücadele bireyin hüznünü toplumsal coşkuya çevirir. Örgütlü mücadele bireyin kaçışını toplumsal yürüyüşe çevirir. Örgütlü mücadele bireyin küçülüşünü toplumsal büyümeye çevirir. Örgütlü mücadele sonuçların kolaylığında buluşmak değil, nedenlerin güçlüğünü göğüsleyerek birleşmekle yapılır. Çevre kirliliğiyle mücadele çayırlarda çöp toplayarak yapılmaz. Çevre kirliliğiyle mücadele çöpleri kaynağında kurutarak yapılır. Çevre kirliliğiyle mücadeleyi politik mücadele yapan budur. Bunu göremezseniz doğa romantizminin hülyalı bir sevdalısı olmaktan öteye gidemezsiniz. Bunu gördüğünüz zamansa bilinçli bir insan olursunuz. Bunu gördüğünüz zaman insan olursunuz. Kentin Altın Anahtarı. Anthony Quinn'in ünlü oyununu nasıl unuturdum? Tom Alkalay'ı. Babacan, duygulu, halkın içinde yaşayan belediye başkanı Tom Alkalay'ı. Kasabanın Sırrı da böyle bir olaya ilişkin güzel bir film değil miydi? Çocukluğum taşra ilçelerinde geçti. Sapanca, Kandıra, Gebze. Çocukluğumun törenlerinde okulumuzla ilçenin ileri gelenlerinin durduğu tribünün önünden geçerdik. Kaymakam, vakarlı dururdu. Devleti temsil ederdi. Devleti, cumhuriyeti bilemediğimiz büyük bir gücü temsil ederdi. Bana hep tepeden bakıyor gibi gelirdi. Soğuk, mesafeli. Hiç kıpırdamadan dururdu. Giysileri ütülü, şapkası elinde. Önlerinden geçerken gözümüzü ona dikerdik. Göğsümüzü kabartırdık, adımlarımızı sertçe vururduk. Belediye başkanı. Var mıydı bilmiyorum. Biz görmezdik. O tribünde kaymakamı görürdük, dimdik duran subayı görürdük. Geri yanı orada duranlardı. Sonra yıllar boyu valiler ve belediye başkanları tanıdım. Vali devletin adamıydı. Ölçülü, mesafeli, konuştuğundan fazlasını bilen. Belediye başkanı halkın adamıydı. Kendisine sıkıntılar söylenen dert babası. Devlet halk ayrımının somutlaşmış kişileri. Halkına tepeden bakan devlet, halkın içinden çıkan devlet. CHP-DP ayrımı belki de temelde buydu. Belki de otokrasi ile demokrasinin temeldeki ayrımı budur. Taşra kentleri tek cadde uygarlığıdır. Taşra kentlerinde tek bir cadde vardır. Cumhuriyet Caddesi. Alan varsa adı Cumhuriyet Meydanı'dır. Taşra kentlerinin arkasında köyler, kasabalar vardır. Önünde metropoller. Gelişme durdurulamaz. Topraksızlık, işsizlik, köyden kente göç, gecekondular, kentlerin zorlanması, yeni iş alanları, artan nüfus sürekli sorunlar zinciriydi. Gelir dağılımı tabloları ortada. Artan ulusal gelir hangi gruplara kürekle, hangilerine kaşık ucuyla dağılıyor biliyoruz. Neden bunca baskı biliyoruz. İşçilere, gençlere, öğretmenlere, gazetelere, dergilere, kitaplara, sanata, bilime neden bunca baskı biliyoruz. Özeti ekonomik baskı altında bunalmış kitlelerin haklarına giden yolu bilememeleri için, bulamamaları için. Politika yaşamak hakkını istemenin yolu. Depolitizasyon bu hakkı isteme yolunun ustaca engellenmesi. Kentlere yeni yollar yapılmasının ama kültür merkezleri yapılmamasının nedeni var. Yollar işlerin yürümesi için gerekli. Kültür gereksiz. Kültür olacaksa iş kültürü olsun. Düşünmeden çalışan bir kültür. Makinenin bir çarkı olmaya yönelik kültür. Neden böyle diye sormayan bir kültür. Nasıl böyle olmuş diye merak etmeyen bir kültür. Kim yararlanıyor diye tartışmayan bir kültür. Ama burada kalınacağı sınılmasın. Gelişme durdurulamaz. Üretim kendi kültürünü de getirecektir. Cumhuriyet'in 50. yılında bir fotoğraf albümü yapmak istemiştim. Yapamadım. Aslında bugün de yapılabilir. Yapmak istediğim şuydu. Her ilin en büyük alanına dikilmiş olan Atatürk heykellerinin görünümünü 50 yıl önce, 50 yıl sonra olarak görüntülemek. 50 yıl önce kentlerimizin Cumhuriyet meydanlarında Atatürk'ün heykeli bir sembol olarak en görünür, en yüksek, en çarpıcı görünümdü. 50 yıl sonra pek çok kentimizde o heykeli aramak zorundaydık. Çevresi onun boyunu aşan, onu görünmez kılan iş anı yapılarıyla çevrilmişti. İstanbul'da Taksim alanındaki heykeli biliyorum. Ankara'daki Ulus'taki heykeli biliyorum. Siz de görüyorsunuz. Artık o heykelleri aramak gerekiyor. Çünkü artık görünmüyorlar. 20 katlı, 30 katlı iş anları o heykelleri kuşatmış durumda. Kuşatmış ve teslim almış. Bir kenti kent yapan nedir? Alanlar, caddeler, sokaklar, evler, tiyatrolar, sinemalar, alışveriş merkezleri, parklar, dinlence yerleri mi? Geçmişi, kültürü, neşesi, hüznü, rengi, tadı mı? Açık Hava Tiyatrosu'nda Joan Baez'in Biko'sunu dinlerken bunları düşündüm. Amerikalı bir genç kadın sesiyle Güney Afrika'da öldürülen gençlik lideri Biko, İstanbul'un bir gecesinde yeniden yaşatılıyordu. İstanbul'un bir başka gecesinde Sheraton Oteli'nde yapılan anlaşanlı bir düğünde ülkemin çok tanınmış ses sanatçıları, sinema sanatçıları vardı ama Biko'nun adı bile yoktu. Biz hangi İstanbul'da yaşıyorduk? Hangi İstanbul bizimdi? Hepimizin yapayalnız yaşadığı bu kentler bizim miydi? Yoksa bizler de Atatürk heykelleri gibi çevremizi kuşatan iş anlarının süpermarketlerin arasında soluk alamaz duruma mı gelmiştik? İnsanın yaşadığı en büyük acı yalnızlıktır. Büyük kent yalnızlığı da büyütür. İnsanın yalnızlığını evinde avutmaya çalışması bundan. Evlerin birer küçük hapishane olması bundan. İnsanın mutlu olmak için nice çaba harcamak zorunda olduğu küçük hapishaneler. Nerede insanın geliştiği, genişlediği, yeni renkler kazandığı, yeni ufuklar kazandığı kültür merkezleri? Nerede gençlerin buluşmak için, konuşmak için, eğlenmek için, tartışmak için gerek duyduğu gençlik merkezleri? Nerede çoluk çocuk ailelerin gideceği, dinleneceği, eğleneceği yerler? Nerede yaşlıların topluma karıştığı, üretime katıldığı, kendi değerini duyabileceği yerler? Nerede bütün bunlar? Arabesk saldırısına uğramış çay bahçeleri, kafeteryalar, diskolar. Sonra? Sonrası yok. Unutmayalım, karate salonları da istediğiniz kadar.